Ayrım 17, Kayıp Söz, Oya Baydar, sayfa 196. Çocuk da olsa mahremiyetine saygılı olmak gerektiğini, o özele girmeye hakkı olmadığını düşünürdü. Ama şimdi bu disketin içinde ne olduğunu merak ediyor. Bijon büyüdüğü zaman neyi bilmesini, neyi görmesini istiyor Deniz. Bunu öğrenirse oğlunun sırrını çözebileceğine, ona ulaşabileceğine inanıyor. Deniz'in küçük bilgisayarı, fotoğraf makinesi ile bu bilgisayar onun eli kolu uzantısı gibiydi eskiden de. Odanın öteki köşesindeki masanın üstünde duruyor. Yüreği ağzında, kendi kalp atışlarından ürkerek bilgisayarı açıyor, disketi sürüyor. Eski model, alet ağır işliyor gibi geliyor Elif'e, sabırsızlanıyor. Nihayet ekran açılıyor. Bir fotoğraf disketi bu. İçinde sadece 4 fotoğraf olan bir disket. İlk kare, Irak'ta küçücük oğluna sarılmış, başına çuval geçirilmiş yaralı babanın fotoğrafı. Deniz'in acının fotoğrafını çekip, o fotoğrafın rantını yiyip cinayete ortak olmak istemedim, hepsini sildim dediği fotoğraflardan biri. Tekrar tekrar bakıyor Elif. Kareyi büyüterek çaresiz adamın ve bağrına bastığı çocuğun bütün ayrıntılarını belleğine, yüreğine kızmak istercesine bakıyor. Adamın başına geçirilmiş kara çuvalı, yırtık plastik terliklerini, çocuğun çıplak ayaklarını, kendinden geçmiş, güneşten mi, ateşten mi belli olmayan mahmurluğa gömülmüş çehresini, hafifçe aralık, susuzluktan kavrulmuş dudaklarını görüyor. Tel örgülerin arkasındaki yaralı, kanayan, çaresiz babayı kuşatan korkuyu, çocuğunu koruyamama korkusunu, kaderine teslim olmuşluğu görüyor. Deniz'in anlatmaya çalıştığı acıyı görüyor. Benzer bir fotoğraf, aynı resmin farklı bir açıdan çekilmişi belki, yılın fotoğrafı seçilmişti o yıl, hatırlıyor. Fareleri öldürüp bilim ödülü almak gibi bir şey miydi Deniz'in anlatmak istediği? Haklı olan oğlum muydu? Bilgisayarı hemen kapasa, gördüğü kadarıyla yetinse belki kurtulacak. İkinci kareyi tuşluyor. Baba ve çocuk. Çölün tozlu sarı kumları üzerinde ölü yatıyorlar. Adamın kafasına geçirilmiş kara çuval hafiften sıyrılmış, boynundan kan akıyor. Çocuk babasının üstüne düşmüş, sanki uyur gibi, susuzluktan çatlamış dudakları yine aralık, minik ayakları çıplak. Bu fotoğraf hiçbir yerde çıkmadı. İlk kareyi biraz anlatmıştı bize neden oralardan kaçtığını açıklayabilmek için ama bunu anlatmamıştı, anlatamamıştı bile. Öylesine ezilmişti altında. Ekranı kapatmak için artık çok geç. Üçüncü kareyi tıklıyor. Fonda bütün görkemi ve güzelliğiyle Sultanahmet Camii, hemen arkasında kıpkırmızı laleler, önde oyuncak bir deveyi bağrına basmış, allı pullu kemeri, uçuk mavi, rüküş bebek elbisesi, yüzüne, boynuna dolanan buğday sarısı saçlarıyla Ulla, canlı, mutlu gülümsüyor. Ve son kare, tersten, baş aşağı çekilmiş gibi sanki. Fonda yine Sultanahmet'in kubbesi ve minareleri, gri beyaz dumanlar arasında dağılmış, belirsizleşmiş, çizgileşmiş kızıl laleler. Kağıt parçaları, oyuncak deve ve insan parçaları, Ulla'nın parçaları havada uçuşuyor. Donmuş, kas katı kesilmiş öylece duruyor ekranın başında. Son kareyi dijital makine otomatik olarak çekmiş besbelli. Demek ki patlama anında oraya doğru koşmadan ve bilincini kaybetmeden önce fotoğraf makinesini cebine koymuş ya da sıkı sıkı tutmuş. Makinenin çektiği son kareyi çok sonra fark etmiş olmalı. Şiddetin, vahşetin, acının sureti dayanılmaz ağırlığı. Bu ağırlığı yıllardır içinde taşıdı demek. Kimseyle paylaşmadı, ucundan tutmamıza izin vermedi. İçine gömdü. Sonsuz derin kara deliğine attı hepsini. Bilgisayarı kapıyor. Disketi zarfa koyup çekmeceye yerleştiriyor. Büyüyüp anlayacak yaşa gelince Prenses Ulla'nın neden hiçbir zaman geri dönmeyeceğini oğluna anlatacak, dünyanın acısını, neden dayanamadığını, bizimle paylaşmadığı ağır, çok ağır yükü oğluyla paylaşacak. Gördüklerinin kocasına bile anlatamayacağını düşünüyor. Ne anlatsam bir eksik kalır. Bunu birlikte yaşamaya dayanabileceğimizi sanmıyorum. Acı bu ağırlıkta oldu mu, anlattıkça, paylaştıkça azalmaz, artar. Buna gücüm yok. Deniz küçük oğluyla mutlu, Bijon'da çok sevimli. Bir düzen kurmuşlar kendilerine göre. Onları görünce mutluluğun tek bir tarif olmadığını inanası geliyor insanın. Bundan sonra yaşayacağı her şeyin o 4 fotoğraf karesi üzerinden akıp gideceğini, yaşam filminin fonunda hep o 4 karenin olacağını anlıyor Deniz gibi. Yazı masasının üstünde çeşit çeşit kalemler var. Onlara dokunmuyor, çantasından kendi mor renkli dolma kalemini çıkarıyor, gözüne ilişen hoş bir kağıt parçasına birkaç satır yazıyor. Sevgili hiçbir yerim, en büyük balıkla dönmeni beklemediğim için kızma. Onu yakaladığına ve Bijon'un çok sevineceğine eminim. Şu anda yüreğim, aklım, neyim varsa hepsi karmakarışık. Çocukluğunda senin taktığın adla bu şeytan adasında daha fazla kalacak gücüm yok. Umarım bu sığınakta, okyanuslardan ve kan denizlerinden uzakta bir süre dinlenir, yaralarını yalayarak iyileştirir. Çünkü sen benim kedi oğlumsun ve bilirsin ki kediler yaralarını kendileri yalayarak iyileştirirler. Oğulcunla mutlu yaşarsın. Bu defa seni anlamayı biraz da olsa becerebildiğimi sanıyorum. Çok geç belki ama hiç olmamasından iyi. Galiba haklısın. Yaşamın anlamının tek bir tarifi, tek bir reçetesi yok. Seni ne olursa olsun, nerede olursan ol, seviyorum. Björn'ü öp benim için. Peri Farmor, sihirli seccadesinde beni fareler ülkesine döndü de ona. Çok çok miyav ve hatta mırnav. Önce odanın kapısını, sonra sokak kapısını kapayıp çıkıyor. Kapıları kilitlememek iyi bir şey, bir güven duygusu. Korkuyu yaşamamış tuzu kuruların, tehdit altında olmayanların ya da masumların güveni. Anahtarın yerini bilsem kilitlerdim yine de. Burada oğlum ve küçük torunum yaşıyor benim. Onlardan sorumluyum. Tıpkı küçük prensin kendini korumak için sadece 4 dikeni olan zavallı gülünden sorumlu olduğu gibi. Üstelik denizde bir jörnü dikenleri bile yok. Gustavus'un denize bakan kapısından çıkıyor. Köpek acı acı havlıyor. Son bir kez kayalıklara bakıyor. Kayalıkların tepesine oturmuş, aşağıda görünmeyen biriyle konuşan denizin, hayır, yılanla konuşan küçük prensin hayali beliriyor gözlerinin önünde. Aklından neler geçiyor? Beni korkutuyorsun küçüğüm der pilot. Dünyayı terk edip kendi gezegenine dönebilmek için kayanın altında bekleyen yılandan yardım isteyen küçük prense. Büyük balık yarışlarında, bira tezgahlarında, haritada bile yeri olmayan binlerce küçük adadan birinde, o mutluluk maskesi altında, o kadar yalnız, o kadar kederlisin ki, beni korkutuyorsun küçüğüm. Çevrede kimseler yok. Kulübesinin önüne bağlanmış kurtun neden böyle canhıraş havladığına da bir anlam veremiyor. Yabancıyı havlıyor diye düşünüyor. Yabancı ben miyim? Şenlik neşesinin geleneksel yöntemlerle imal edilmiş viski, akuavit ve birayla büsbütün coşkunlaştırdığı iskele meydanına doğru hızlı adımlarla yürüyor. Deniz balıktan dönmeden önce karşı kıyıya varmalıyım. Allah bere de hazır bir tekne olsa çok beklenesem. İnsan insana ulaşır mı? Yolun iki yanında gecekondular, pamuklamış kavak ağaçları, çiçeklerini döküp meyveye durmuş erikler, çiçekte armut fidanları. Mahmut eğri büğrü toprak yoldan tepeye doğru seke seke tırmanırken durumu kafasında evirip çeviriyor. Elinde yazarın verdiği adreste küçük bir kağıt üzerine çizdiği kroki, cebinde yerleşeceği evin anahtarı. Hayır, bu kadar rast gitmez işler. Böyle tereyağından kıl çeker gibi melekler yolda durmuş da sizin için daha neler yapabiliriz diye sorarlarmış gibi gitmez. Zelal'in yüreğinin temizliğinin yüzü suyu hürmetine mi bunlar? Yazar nasıl olup da Hızır gibi yetişti otobüs garajında? Nasıl geldi, kim gönderdi? Böyleleri gece otobüsleriyle seyahat etmezler, uçakla giderler. Bu nasıl iştir ki kahpe kurşun Zelal'i vurduğunda, çocuk öldüğünde o an bitiverdi başımızda. Diyelim insan adamdır da acıdı halimize. 3-5 kuruş verip giderdi. Hadi bilemedin, hastaneye götürür, yatırır, sonra yok olurdu. Meşhur adam, koca yazar niye uğraşsın bizimle? İn midir, cin midir, ne meyen biridir diye merak ettiğinden bir kitapçıya uğramış, Ömer Eren'in kitaplarını sormuştu. En incesi 15 yeni lira. Vay vay. Almadan çıkmıştı kitapçıdan. Adam para da vermiş, bankada hesap bile açmıştı ya, yine de tutumlu olmak gerekirdi. Yarın ne olacağı belli mi? Yokuş yolun iki yanına dizili gecekondular, ağaçlarla, yeşil çitlerle, küçücük bahçelerle çevrili. Taş toprak patikanın iki yanından pis sular aksa da, küçük çocuklar pis suların içinde oynasa da, köşeleri öbek öbek yığılmış çöplerin arasında dolaşan uyuz sokak köpekleri havlamayı üşenip kuyruklarını bacakları arasında kıstırıp yılışsa da, güzel bir yer burası. Mahmud'un bildiği, yaşadığı her yerden, okumak için gittiği büyük şehirden de güzel. Yüreğindeki kasvet, göğsündeki gülle gibi yumru biraz hafifliyor. Çocuk gitti ama Zelal yaşıyor Allah'a şükür. Daha genciz, çocuklarımız olur. Yazar da böyle demişti teselli kabiliğinden. Yeni umutlar doğar demişti. Doğrudur. Heviyen, nu, derdi Kevin, peş. Şi cane, te, ji, x, vina, te, lavikek, te, dine. Hem de kendi kanımdan, kendi soyumdan bir oğlum olur. Belki de düze dönmüştür artık feleğin çarkı. Çok çekti şu kullarım, çok sınandılar, iyiyi, güzeli hak ettiler demiştir. Dinmeyeceğini sandığı acısının ufak ufak dağıldığını hissediyor. Bir gebe kadın geçiyor yanından. Ayağında güllü şalvarı, başında oyalı yemeni, iki elinde iki su kovası, demeyecek yanından geçtiği az aşağıdaki çeşmeye su doldurmaya gidiyor. Buralarda da böyle demek. Başkentin hemen kıyısında da Ne kıyısında, içinde sayılır. Bizim oralar gibi suya gidiyor kadınlar, hem de karınları burnundayken. Fikri yine doğmamış bebeğe yöneliyor. Nasıl da gürül gürül bir sevda idi ki, Zelal'le çocuk biri olmuştu. İkisini birden tek bir bedende sevmiştim. Zelal'i sevdikçe çocuk benim olmuştu. Şimdi çocuk yok artık. Zelal sanki eksikli, yarım. Aralarından bir şey uçmuş, yeri boş kalmış gibi. Anlayamıyor, anlatamıyor. Demin ferahlamıştı biraz, şimdi yine içi daralıyor. Denize doğru gidecektik, uçsuz bucaksız sulara. Zelal denize hasretti. Görmediği, bilmediği denize, bir hayal olan denize. İnsanın hayale hasreti daha büyük olur. Bilinmeyen büyülür de ondan. Mahmut Van Gölü'nü biliyor. Üniversitede okurken arkadaşlarla gitmişlerdi birkaç kez. Ne güzel sudur o göl. Nasıl öyle engin, öyle mavi. Van Gölü ne ki? Deniz dediğin 100 Van Gölü, 100.000 Van Gölü demişti Zelal. Sanki denizi bilirmişçesine. Denizlere ulaşacaktık. Çocuk dağların değil, denizin çocuğu olacaktı. Deniz insanları yumuşatır, dağlar sertleştirir demişti üniversitedeki hocalardan biri. Babam da söylerdi benzer şeyler. Dağlar sertleştirir derdi. Doğrudur belki. İnsan da bitkiler gibi zorlandıkça sertleşiyor. Dağların eteklerindeki, ırmak boylarındaki, vadilerdeki çiçekler daha kokulu, otlar daha yumuşak, yapraklar daha incedir. Yükseklere tırmandıkça sertleşir, dikenlenir, güdükleşir bitkiler ama daha dirençli olur. Elindeki adres, gecekonduların bitip, bahçe içinde, küçük evlerin başladığı bölgede topu topu 10-12 ev zaten. Bazıları henüz bitmemiş, kaba inşaatı yapılıp öylece bırakılmış. Kooperatif gibi bir şey olmalı. Elektrik direklerine, tellere, kablolara bakılırsa elektriği her şeyi var. Bayırın öteki yanında aşağı doğru asfaltlanmış bir araba yolu gidiyor. Arabası olanın gecekondular arasından tırmanmasına gerek yok. Ne ki uzun bir yol bu. Arabalı villa sahiplerinden başka kimsenin kullanmadığı bir yol. Demek sırf bu herifler için yol yapılmış buraya. Yazarın tarif ettiği bahçesinde güller, çiçekler olan iki katlı beyaz evi hemen görüyor. 7 numara. Evin yurt dışında yaşayan bir arkadaşına ait olduğunu, kendisinin de bazen burada kaldığını, şu sıralarda kimsenin kullanmadığını söylemişti Ömer abi. Aşağıdaki katta kalırsınız. Hem de eve, bahçeye göz kulak olursunuz. Aman sahibini beni mahcup etmeyin. Eve, bahçeye iyi bakın, bir şey kırılıp dökülmesin. Zaten öyle fazla eşya, kıymetli ıvır zıvır falan yoktur. Yine de çok dikkatli olun. Çevreden kimsin, nesin diye soran olursa eve bekçi geldiğinizi söylersiniz. Ev sahibinin ya da benim telefonumu verirsiniz. Sakın fazla konuşmayın demişti. Mahmut'un yüreğini ısıtan yazarın kendisine güvenmesiydi. Öyle ya, kimdir bunlar, nedir, hırlı mıdır, hırsız mıdır, evi ne amaçla kullanacaklar sormamıştı. Benim de başıma bir bela gelir mi acaba dememişti. İyi insandı besbelli, görmüş, geçirmiş adamdı. Sarmaşık gülleriyle sarılı bahçe kapısını biraz zorlayarak açıp giriyor. Bahçe güzel ama toprak kurumuş. İlk fırsatta su vermeli. Bahçe patikasını, evin merdivenlerini de tertemiz yıkamalı. Hele Zelal bir iyi olup gelsin buraya. Bahçeyi cennete çevirir. Giriş kapısının iki kilidi var. İkisi de kilitli mi? Hangi anahtar hangisinin? Biraz zorlanıyor. Hah, tamam işte açıldı. Evin içi temiz, aydınlık. Yazar abi de söylemişti ya, fazla eşya yok. Odalar neredeyse çıplak. Sadece gerekli şeyler, bir kanepe, iki koltuk. Çevresine 4 sandalye dizili eski bir yuvarlak masa, içerki odada 2 kişilik geniş bir karyola ile elbise dolabı, mutfakta buzdolabı, ocak, tencere, tava, tabak, çatal, bıçak. Zengin insanlar herhalde ama ne halı ne kilim ne işlemeli örtüler. Zevkleri de bir tuhaf ya bunların. Belli ki kimse uzun uzun oturmamış burada. İşlerin bu kadar yolunda gitmesine bir kez daha şaşıyor. Daha şunun şurası bir hafta, 10 gün önce nasıl da boğuntudaydılar. Devlet, örgüt, töre peşlerinde, kaçak, yersiz yursuz, parasız, kimliksiz. Şimdi şu eve bak. Kanepeye uzanıyor, yaylı, yumuşak, rahat. Sürekli oturmadıkları, ne iş içinse artık, kara atmak için falan olmalı ya da başka gizli işler için. Arada bir kullandıkları ev buysa, oturdukları ev nasıldır kim bilir. Dağda bir kadın yoldaşın verdiği ideolojik eğitim sırasında öğrendikleri geliyor aklına. Marksizmin, Leninizmin ilkeleri dersinde sömürüyü anlatırken, onların evlerini, yaşamlarını, yiyip içtiklerini, bir fistanlarına verdikleri paraları, yatlarını, katlarını bizler hayal bile edemeyiz. Burjuvalar bunu işçileri, yoksulları sömürerek yaparlar. Sonra da sömürenlerle sömürülenler bir olup bizim hepimizi sömürürler demişti. İlkinde işçiler ve bütün sömürülenler burjuvalara, sömürenlere karşı sınıf savaşı verirler, devrimle iktidarı alırlar. Biz ise hepimiz ezildiğimiz, sömürüldüğümüz için bizi ezen, egemen ulusa karşı zenginimiz, yoksulumuz, ağamız, köylümüz hep birlikte ulusal kurtuluş savaşı veririz. Doğru ya, bizim oraların şeyhlerinin, beylerinin evleri, sofraları bile buradakilerle yarışamaz. Birden acıktığını, susadığını hissediyor. İyi ki akıl edip de ekmekçi döner yaptırdım bir porsiyon. Mutfağa gidip buzdolabını açıyor. Dolapta sadece su, birkaç şişe ne olduğunu bilmediği içki, birkaç yumurta, bir paket margarin var. Yine de dolap işler halde bırakılmış. Elektrik parasını takan yok. Soğuk su iyi geliyor. Hamladın mı? Yok yahu. Ankara'nın yaz başı sıcağında o yokuşu tırmanmak gerillaya bile koyar. Gerilla ha? Kaçak gerilla, hain gerilla, infazı hak etmiş gerilla. Caş. Allah beri de şehit düşüp öldüğümü sansınlar. Bayır aşağı öyle yuvarlandığımı görmüşlerse umudu kesmişlerdir. Belki de görmemişlerdir bile. Herkes kendi derdine düşmüştür. Can pazarı bu. Yok, yapma sevallar. Yaralandığımı fark etseler ne yapar yapar yardıma gelirlerdi. Yoldaşlarını orada öyle bırakmazlardı. Ölüme terk etmezlerdi. Az şey paylaşmadık. İnancımızı, umudumuzu, coşkumuzu, ölümü, korkuyu, öfkeyi, acıyı, hayal kırıklıklarımızı. Yıldızlı göğün altında yere sırt üstü uzanıp tek bir sigaradan çektiğimiz nefesleri, türkülerimizi, küçük sırlarımızı. Dağdakileri düşününce içi sızlıyor. Kötü şeyler de olurdu. Boktan herifler de vardı ama ya ötekiler, can arkadaşlarım? Onları orada bırakıp kaçtım. Kaçtım diyor yüksek sesle. Kim duyacak ki burada? Kaçtım işte, kaçtım. Bunu içine sindirmesi, kafasını, yüreğini, ille de vicdanını bu gerçeğe alıştırması gerek. Kaçtım çünkü korkuyordum. Kaçmasam uygulamaya alacaklardı. Bu defa şaka değil, ilkine benzemez. Eğitimin ikinci ayında kampta iki hafta uygulamada kalmıştı. Uygulama mağarasında 20'ye yakın erkek, ter, nefes, pislik kokusu, günde 3 defa hacet giderme izni, 2 öğün ekmek, su. Ne yapmıştım? Suçum neydi? O zaman da düşünmüştü bunu, şimdi de düşünüyor. Bütün kampın önünde öz eleştiri yapması istenmişti. Bundan yüksündüğü yoktu. Suç işleyen militan, yaptığını bilince çıkartıp yoldaşların önünde açık yürekli itirafta bulunmalı. Kendi yanlışını kendisi ortaya koymalı, kendini arındırmalı, amenna. Ama suçlu değildim, suçlu hissetmiyordum kendimi. Öz eleştiri yapacak bir şeyim yoktu. Uygulamadaki bir kadroya, bizim oralardan çocuk yaşta biri, birkaç sigara, bir ayna parçası, bir de selam götürmüştüm gizlice. Uygulamaya alınanlarla görevliler dışında temas yasaktı. Ama o çocuk korkuyordu. Cezaya değil, desteğe ihtiyacı vardı, biliyordum. Belki de uzayacaktı uygulama. Ama şansı yaver gitmişti. Tam o günlerde bölgedeki dağ kadrolarının komuta kademelerinde nedenini bilmedikleri bir gerginlik patlak vermiş duyduklarına göre iş çatışmaya kadar varmıştı. Önderlikten gelen, disiplinle demokrasinin ayrılmaz olduğunun en geniş demokratik tartışma ortamının sağlanmasının, çelik disiplinle çatışmayacağının altının çizildiği eğitim notları havayı değiştirmiş, uygulamaya son verilmişti. Bir kez daha uygulamayı alınırsa şansı o kadar yaver gitmeyebilirdi. Ortada somut bir suçlama falan yoktu bu kez ama kendini sürekli gözaltında hissediyordu. Operasyonların, çatışmaların yoğunlaştığı günlerdi. Kampa yaralı, kanlar içinde bir genç kız getirmişler, öylece yere uzatmışlardı. Kız inliyor, yaraları kanıyordu. Acil müdahale gerekiyordu. Kimsenin ilgilenmemesine şaşmış, sağlık biriminin nerede olduğunu sormuş, komutanın mağarasında olduğunu öğrenince oraya koşmuş, vakit kaybetmemek için bir nefeste meramını anlatmaya çalışmış, hemen gelip yaralıya bakmalarını ya da bakmasına izin vermelerini istemişti. Ne de olsa 3 yarı yıl tıpta okumuşluğu vardı ya, o sırada sağlıkçıların mide spazmı geçiren komutanla uğraştıklarını fark etmemişti bile. Sağlık ekibini beklerken ölüm korkusuyla yalvaran, acıdan inleyen kızın elini tutmuş, umut vermeye çalışmıştı. Sağlıkçılar geldiğinde kız ölmüştü. Şöyle bir suratlarına bakıp hiçbir şey söylemeden ayrılmıştı yanlarından. Komutanın mağarasına çağrıldığında heyecanlanmamıştı, içi rahattı. Adam 2 soru sormuştu. Ölen kızla daha önceden tanışıp tanışmadığını, bir de sağlıkçılarla neden konuşmadığını. Kan görmeye dayanamayanlar, kadın yoldaşlarımızın da dava uğruna şehit olmasını içi götürmeyenler, bu zorlu yolda yürüyemezler. O unsur, eğer orada öylece bırakılmışsa, bir nedeni vardır. Ajan olduğuna dair bilgiler geldi. Herkes kendi görevini yapmalı yoldaş. Son zamanlarda hakkındaki gözlemler hiç iç açıcı değil. Takım çalışmasına yatkın olmadığını söyleniyor. Güç günlerden geçiyoruz, ayağını denk al demişti. Adamın sözlerinin anlamı açıktı. Çatışmaların ortasında olmasaydık, vuruşacak adama ihtiyaç olmasaydı içeri atılırdın. Gerçekten öyle miydi? Ben mi işkilleniyordum? Az yoldaşın uygulamaya alınmasında hatta infazına şahit olmadık. Kaçanların hepsi hain miydi yani? Benimkine kaçmak bile denmez. Vurulmuştum. Kimin kurşunuyla? Ah bir bile bilseydim. Vurulmuştum. Bayırdan aşağı yuvarlandım. Kaçmadım. Kaçmak denir mi buna? Yalan söyleme. Yuvarlanmadın. Kendini yuvarladın bayır aşağı. Üstelik ağır da değildi yaran. Hain. Şimdi tam da işler düzelmeye başlamışken ne alemi var bunları düşünmenin? İçini ferahlatmaya çalışıyor. İlk kaçan ben değilim. Yüzlercesi dağdan inip teslim oldu. Benim yolum farklıydı o kadar. Bilinen yoldan teslim olmak istememişti. Önce kuzeye geçer, Barzani güçlerine sığınırsın. Sonra onların eşliğinde sınırda teslim olursun TC devletine. Ya da doğrudan ilk önüne çıkan karakola dalarsın. Aleyküm selam. Sonra sahbistir, itirafçılıktır. Bak işte bu olmaz. Caş değilim ben. Caş yaşayan ölüdür. Caş olmaktansa ölmek iyi. Caş sözcüğünün bilincine varınca Türkçe düşündüğünü fark edip şaşırıyor. Köyde, okulda, dağda Zelal'le birlikteyken Kürtçe düşünürdü. Zelal'in vurulduğu, çocuğun gittiği geceden beri sık sık Türkçe düşünüyor. Neden? Bu da bir ihanet değil mi? Dilini, kimliğini yitirmek değil mi? Bağımsızlıktan da, silahlı mücadeleden de önemli olan ulusal kimliğimizi oluşturmak, sağlamlaştırmaktır. Birey olarak özgüvenimizi kazanmak, kimliğimizi özgüvenimiz üzerine inşa etmektir, derdi harekete batıdan katılmış doktor denilen Heval. İyi adamdı, mert adamdı, bilgisi derindi. Bir de aklında kalmış hiç unutmuyor. Kimlikler birbirini ezmemeli derdi. Türksen Kürdü, Kürtsen Türk'ü düşman bilmeyeceksin. Milliyetçilik kötü bir mikroptur. Ruhunu esir almasına izin vermeyeceksin. Ulusal kimliğin için, gerekiyorsa bağımsızlığın için savaşırsın. Ama başkalarının kimlik haklarını çiğneyerek değil. Unutmayalım, zalimin hası mağdurdan çıkar. Böyle şeyler anlatırdı. Kimisi can kulağıyla dinler, kimisi kuşkuyla uzaklaşırdı çevresinden. Sessiz sedasız ortadan kaybolmuştu bir gün. Açıklama yapılmamıştı. Avrupa'ya gönderildiği, yükseldiği söylendi. Kendini fazla konuşturuyordu. Kafasındaki çelişkileri yaygınlaştırıyordu diyenler de oldu. Doktordan Mahmut'ta kalan kimliğiyle barışık olmanın ve özgüvenin önemiydi. Okuldayken 23 Nisanlarda, 29 Ekimlerde şiir okuturlardı. Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur. Ya da her sabah derse başlamadan önce Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Niye ben bir Kürdüm, dinim, cinsim uludur diye okumuyorum bu şiiri? Niye Kürdüm, doğruyum, çalışkanım diye ant içmiyoruz diye düşünürdü. Kürdün dini, cinsi ulu olmaz mı? Kürt doğru, çalışkan olamaz mı? Tarih dersinde, yurttaşlık bilgisinde, Türkçe dersinde Türk büyüklerini, Türk törelerini, Türklerin zaferlerini öğrenirlerdi. Peki, Kürt büyükleri yok mu? Kürtler hiç zafer kazanmamışlar mı? Atatürk niye Türk gençliğine emanet ediyor vatanı? Kürt gençliğine güvenmiyor mu? Bunları konuşur, tartışırlardı aralarında. Çocuk kafaları, çocuk yürekleri basmazdı bir türlü. Hepimiz Türk'üz, Kürt diye bir şey yok. O bölücü hainin uydurmasıdır derdi okulda öğretmenleri. Sonra onu da vurmuşlardı bir gün, tatilden köye dönerken. İyi adamdı aslında. Hiçbir öğrenciyi bir fiski vurduğu görülmemişti. Çırpınır dururdu çocuklara Atatürk'ü, Türkçeyi okumayı, yazmayı öğretmek için. Öldürüldüğünde üzülmüştü öğrencileri. Peki hepimiz Türk'üz de bu konuştuğumuz dil denesi. Neden şerefsiz bölücü Kürtler, Ermeni tohumları diye avazlanırlar köye baskına geldiklerinde? Madem herkes Türk, sorununuz ne ki? 17. ayrımın sonu, sayfa 207.